Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadığımdan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben de Ayşe Balıbey.
Ben de Cemişçiler. Hadi bakalım.
Gerçekten bir kişiyle tüm gününü değiştirme şansın olsa, onun vücudunda, fiziğinde, kendi aklınla ve zihninle, ama onun ses tonu var ama tamamıyla kendinsin, ama onun çevresi, yani onun dünyasını yaşıyorsun. Hakikaten kimi isterdin?
Rihanna.
Ya ne yapacaksın Rihanna Ayşe ya? Etrafında 1000 kişi.
Bu arada yine hamileymiş galiba, Allah'ım, üçüncüye.
Rihanna ne yapıyor? Birden bile çoğalmaya mı karar verdi ya?
Ben bilmiyorum. O nasıl bir kariyer yönetimi kanka? Yani hiç albüm yapmadan, hiç konser vermeden, dünya turnesi yapmadan çatır çatır çatır doğuruyor kadın. Herhalde ben önce şu işleri bitireyim, sonra turne yaparız mı diyor. Bilmiyorum.
Ne onlar için, değil mi? Çocuk bile kariyer yönetimi değil mi? Yani kafasına göre hamile kaldım, hadi kayınvalidemlere haber verelim falan gibi bir normal dünyaları yok.
Gerçekten öyle. Mesela şunu düşünüyorum onlarla ilgili, bu Beyoncé falan, sevgili anlatamadımcılar ve Rihanna'cılar diyormuşum. Süper FM'ciler. Şöyle bir şey oldu. Biz işte bazen yoğun programlarımız oluyor, ikimizin de takvimleri dolu oluyor. Cem'in kendi gösterileri, işte Çimen, benim anlatamadığım çekimler, senaryo falan. Bu bir şeyin hayatını izlemiştim. Beyoncé'nin belgeselini. Cem böyle World Tour'a çıkıyor, dünya turuna. 365 gün konser veriyor bak neredeyse.
Of.
Yani ya, böyle bir şeye can dayanır mı abi?
İşte zaten biz bile hani bir turne yaparken her şeyi de kendimiz koordinasyon için olduğumuz için, şimdi arabayı şuradan kiralarız, orada şuraya kadar sen kullanırsın. Beyoncé hiç onlara karışmadığı için Beyoncé'yi biniyor, arabaya götürüyorlar.
Özel jetiyle gidiyor ama yine de çok zor. 3 saat sahnede kalıyor. Sürekli dans ediyor. Şarkı söylüyor falan, yani bunu yaptım bir tane, tamam. Hani şöyle bir oh deyip yatamıyorsun, anladın mı? Yarın yola çıkıyorsun, akşam bir daha falan.
Tabii ama onu çok görmüyorlardır Ayşe yani. Onun yediği önünde, yemediği de önündedir yani. Yemediği de önünde yani. Yani her şey önündedir onun. Arkasında bir şey yoktur.
Tabii senin gibi Urfa'dan Adana'ya arabayla gitmiyordur.
Yani bizim gibi 7 saat karların içinde arabayla gidip. Bir de bizde hep endişe var ya, şimdi çok da profesyonel, hani böyle Beyoncé'nin çalıştığı gibi şirketlerle çalışmıyoruz. O kadar büyük şirketlerle haliyle. Bizde mesela şu soruyu Beyoncé sormuyordur mesela. Şoför bir kış lastiği taktık değil mi? Hani takılmıştır zaten. Biz hep masraftan kaçtığımız için. Yani tekerleksiz araba daha ucuz olsa iki tekerlekli arabada gideriz yani.
Bir de senin bir de hayatta partner dediğimiz şey çok önemli. Cem'in partneri şu durumda yani. Cem'i neredeyse Antarktika'ya gitse günübirlik götürecek.
Tabii ki orada bile kalmayacağız. Avustralya'ya gittik kanki. Otelde kalmayalım, gösteriden sonra döneriz gibi bir plan yapabilir.
Bence harika. Şey de harika bu arada. Şimdi bir de şu tip insanlar var. Tarkan gibi mesela, işte ya da atıyorum Madonna gibi. Yılda bir tane, iki tane, üç tane konser verip ondan sonra da 360 gün keyfine bakalım. Mesela ben ondan da sıkılırdım.
Ben hayatta ya, ben 365 gün konser vermekten yana olurdum. Çünkü her gün zaten sahnedeyim ve sahnede olmadığım zamanlar yoruluyorum. Bana hep şey diyor. Abi ayda 20 gün sahnedesin, yorulmuyor musun? Hayır, yorulmuyorum. Öbür 10 günde yoruluyorum.
Hayır, ayda 30 gün sahnedeyim diyeceksin. Bana şu anda önümde Cem'in gerçekten Mayıs takvimi var. Mayıs takviminde sadece uçağa binip inerken uyuyor. Yani bütün anlatamadığım dinleyenlerin, Süper FM dinleyenlerin çok ciddi yoğunluğu var. Kiminin işiyle, kiminin ailesiyle, kiminin özel işleriyle. Çok ciddi yoğunlukları olan herkesin, bir sürü insan var senin benim gibi. Bir gün bu işleri yapamayacak olduğunuzda, atıyorum işte sahneye çıkamayacaksın. Bir şey oldu çünkü. Dünyada bir şey oldu ve sahnelere çıkılamıyor. Senaryo yazamıyoruz çünkü artık sinema sektörü o kadar iyi değil. Yaptığınız işler 9-5'ten bir anda hibrite döndü. İlk hissettiğiniz ne olur?
Kendi adıma söyleyeyim, eğer kıyamet kopmazsa, ya herkes ölmezse, dünya yok olmazsa, ben bir şekilde insanların karşısında olabileceğim bir sistem geliştiririm. Net. Ben pandemide bile bir online uygulama bulmuştum Ayşe. Aynen, stand up sahnesi gibi bir yere giriyorsun, Steam'den indiriyorsun. 8-10 kişi izliyor, sen de sahnedesin, mikrofonla oradaki karakteri seslendirip stand up yapıyorsun gibi böyle şeyler buluyordum. Yani bu, her zaman buluyorum ben. Yani bir şekilde bulurum. Çünkü bu artık yani şey, yani Bizim işimizin mesela şöyle düşün, mesela her gün işe gitmekten insanlar sıkılıyor ya genelde.
Doğru.
İşte daha perşembe ya, cumaya bir gün daha kaldı falan diye. Ama şöyle düşünsek mesela, flörtün var tamam mı şeyde, iş yerinde. Yeni yeni böyle bir bakışmalara başlamışsın falan. Çok tatlı bir heyecandır ya o.
Evet.
Bu başladığında koşa koşa gidersin iş yerine onu görmek için. Delirirsin yani, cumartesi pazar sana haram gelir yani, zulüm gelir sana. Çünkü tam da böyle telefonunu alıp ya bir kahve mi içsek diyemediğin bir aşamadasındır. Çünkü daha yeni yeni bakışıyorsundur. Onun da tam hayatında biri var mı yok mu, tam onu sana karşı duygularını tam kestirememişsindir. Ama hoş bulursun onu. Nasıl ki koşa koşa işe gidiyorsan, ben de her gösteriye tam olarak sanki bir sürü yani bizi seven insanlarla buluşacağımız için inanılmaz bir motivasyonla gittiğimden hiç yorulmuyorum abi. Şu anda da mesela radyo, biliyorsun haftanın 5 günü radyo yapmak da zor bir şey. Kolay bir şey değil ama bir sürü insana ulaşıyoruz. Bizi seven, kalben dinleyen, bize çok eğlenen, bizi seven insanlara ulaşıyor ya bu iş.
Kalben dinleyen deyince Allah çarpsın şarkıcı kalbenden bahsediyorsan.
Kalben dinleyen, morbetesi dinleyen, efendime söyleyeyim manga dinleyen.
Ya bu bir insanlar... virgül ne kadar önemli değil mi? Ya da bir tane vurgu bile kelimede insanı kızgın, öfkeli, anlayışlı ya da eğlenceli yapıyor yani. Bir tane bile vurgu hayatta.
Kesinlikle.
Yani bazen bazı tartışmalarımızı da hayatta mesajlaşarak yapıyoruz ya mesela. Aslında çok yanlış bir şey.
Ama WhatsApp'ta yazışarak tartışmak bana biraz daha, yani sesli mesajla tartışmak daha sağlıklı geliyor. Yani
ha, enteresan.
Neden biliyor musun Ayşe? Geriye dönüp mesela atıyorum uzun uzun yazışmalı kavgalar var ya. Asla bitmiyor. Yani asla. Zaten herkes o mesajdaki bir hatalı cümleyi alıp onun üzerine cümle kurmaya çalışıp hani haklı çıkmaya çalıştığı için asla bitmiyor ama yüz yüze kavgalarda değil mi, dikkat ediyorum ben mesela.
Evet.
Gerçekten karşı tarafı çok iyi dinlemiyorsun, o da seni çok iyi dinlemiyor. Çünkü herkes kendi söylediğine odak. Ama sesli mesajlı kavgalarda gerçekten dikkatle dinlediğin çok, çünkü kulağına bayağı dayayıp o mesela şey yapıyorsun ya, işte sesli mesaj kaydediliyor. Kaydediliyor.
Abi evet ya.
5.45'lik geliyor bir tane. 5.45'lik geliyor ya. 5 dakika 45 saniye bir tane. Bayılıyorum. Öyle kavgalara bayılıyorum ben.
Ha otur dinle. Ay sen gerçekten baby reindeer'sın ya.
Kavga etmek bence bir ihtiyaç. Bence her ay zorunlu kavga günleri ilan edilsin.
Kavgadan ziyade ben şuna çok inanıyorum. Çok az olmak kaydıyla anlaşamadığın herhangi bir konuda çiftler çok rahatlıkla tartışabilmeli.
Ya kavga edeyim tartışma canım.
Evet yani tartışmadığın öyle. Yumruk yumruğa yok şeyde, kafes dövüşüne davet edin.
Çünkü ilk 6 ay çok iyi geçiyor ya. İlk 3 ay çok iyi geçiyor. Birden bir şey patlak veriyor. O ilk 3 ay zaten çok güzel geçiyor diye üstünü örttüğün bir sürü konu. 3. 4. 5. ayda patlak verince önünü alamıyorsun. Ara ara mesela 20 günde bir falan tartışma günleri. Hadi aşkım bugün seninle aramızdaki sorunları tartışalım diye karar verip tartışsak. Bence ilişkiler biraz daha dengeli. Çünkü tartışma ihtiyaç abi.
Bir de şöyle yalanlar duyuyorum ben çiftlerden. Yani ya kadın ya da erkekten biri ya da işte çiftlerden herhangi biri. Diyor ki karşılığı için. Kendisi çok agresifse özellikle. Ay o bilmem kim çok uyumludur. Diyor karşılığı. Uyumlu değil. Sen uyumsuzsun. Sen arıza evet. çıkarıyorsun. Sen problemlisin. O da mecburen sineye çekiyor. Sen şımarıklığı iyice ele almışsın. Han dediğin yere han, hamam dediğin yere hamam olsun istemişsin. O da artık uğraşmaktan bıkmış, sana laf yetiştirmekten bıkmış. O da susmuş. Susunca da uyumlu olmuş. Hayır, senin terbiyesizliğin daha fazla uzamasın diye susuyor insanlar.
Tabii o kendi psikolojik seviyesini belirli bir yerde tutmaya çalışıyor delirmemek için.
Aynen ya da senin çünkü çok umursarsa, sürekli onu umursayarak, söylediklerini umursayarak yaşarsa zaten mental olarak o da gidecek, zihinsel olarak bir boşluğa savrulacak. O da ne yapıyor? Mecburen kendini kapatıyor. Bu kendini kapatan insanlar beni hep daha çok korkutur hayatta. Çünkü sessiz atın çiftesi perk olur ya.
Zaten Ayşe insanları, zaten bizim en büyük handikapımız şey, ilk birkaç ay çok keyifli, çok eğlenceli geçtiğinde onun aslında sana hiç uymayan, hiç seni çok rahatsız eden hareketlerini es geçiyorsun ya.
Evet.
Yani çok güzel gidiyor, boş ver diyorsun. Biraz da kıskanç, ne yapayım diyorsun. Yani biraz da işte huysuz. Ne yapayım diyorsun ama o cicim ayları gittiğinde o huysuzluğu, kıskançlığı ya da her neyse sana batan birdenbire ciddi problem olmaya başlıyor. Çünkü yani şöyle düşün, beraber uyurken dokunmaya kıyamadığın kadın, erkek bir süre sonra uzak yatmak istediğin, sırtını dönüp yatmak istediğin anlar geldiğinde her şeyi batıyor. O yüzden bence her şey çok güzelken bile tartışmak lazım. Bunlar çok olumlu şeyler.
Evet. Benim için mesela bazı insanlar şey der. Ya sen çok uyumlusun. Uyumlu değilim. Uyumlu değilim mesela. Benim de bir sürü hastalığım çıkıyor. Boynum tutuluyor, midem ağrıyor, başıma vuruyor. Yani uyumlu olduğum için olmuyor. Herkes aynı şekilde reaksiyon veremez ki her tartışmaya. Yani
tabii.
Sen çok yükseldiğinde ve bağırıp çağırdığında ben senin kadar yükselmek zorunda da değilim yani. Belki benim öyle bir yapım yok. Belki kendimi öyle ifade edemiyorum.
Bir de yükselip bağırıp çağıran kişinin bağırdığı konuyla alakalı cevabın hazır olduğunda sessizce bekliyorsun ya. O kadar keyifli ki. Sen o gün mesela diyor, sen diyor o gün pek ektin beni diyor, gitmedin mi diyor o gün işte. İşte yok işim var dedin, beni aramadın sormadın, bağırıyor çağırıyor. Sen de biliyorsun ki mesela o gün onun annesi için eczaneye gitmişsin, atıyorum. Ha. Bu bilgi sende ya. Söylediğin anda apışıp kalacak ya, bekliyorum böyle sessizce, bekliyorsun. Bağırması bitiyor. Bitti mi diyorsun? Evet diyor. Ben o gün senin annenin ilaçlarını almaya gittim. Birdenbire. O balık balık gözler bir anda pıtır pıtır gözyaşları geliyor. Sen de onun gözyaşından öpüyorsun, her şey bitiyor.
Sen, hayır şöyle oluyor. Ve hemen o anda 7 karanfil çalıyor. Ben de o zaman mesela şöyle derim. Ne oldu?
Ayşe ben az önce gözyaşı öptüm. Gözyaşından öptüm. Sen ne oldu? Ne oldu? Ananın ilaçlarını alırken böyle demiyordum.
Kanka ben eğer orada bir kan çıkarılacaksa biliyorsun ki ahirete bırakmam onu yani. Dünyada çıkarırım o kanı. Bu arada şey çok güzel bir hikaye geldi aklıma. Senin de yakından tanıdığın birisi. Benim de.
Kanka dedikodum var.
Benim de evet tanıdığım birisi. Bu arkadaşım benim sürekli eşiyle tartışıyordu, tamam mı? Bir kadın bu, evet. Ama sonra biz bir anda onunla görüşmeyi kestik yani.
Eşini tartışıyor diye mi?
Sen de görüşmeyi kestin. Hayır, ikimiz de kestik. Kim olduğunu hatırlayacaksın. Ortak bir arkadaşımız.
Allah Allah. Ya benim var ya beyin hücrelerim seninle konuşunca zıplıyor. Allah eyvah. Arkadaşlar gene hatırlamamız gereken, gene çalışacağız diyorlar.
Şöyle yapıyordu sürekli, eşine şöyle bir mobbing uyguluyordu. Kadının durumu adamdan çok daha iyiydi.
Maddi durumu?
Evet, maddi olarak çok daha. Hayır, mental sağlığı.
Kadının Facebook durumu çok daha güzel. Yani WhatsApp durumuna çok öyle güzel bir şey yazmış ki adamınkinden daha güzel bir şey yazmış.
Eskiden Facebook'ta durum vardı ya. Durum ne demek ya? Durumsuz. Ne durumdasın? Situation. Çok saçma. Bir de benim durumumdan oradaki 1500 kişiye ne yani? Ayşe şu an üzgün. Vay vay vay. Ne yapacak? Beni 1500 kişi uzaktan terapi mi yapacak?
Şimdi, Facebook bambaşka bir şey değil.
Gerçekten bambaşka bir kafaydı. Sonra bu kadın durumu adamdan daha iyi olduğu için, kadın da iş kadını böyle, sürekli bunu adamın gözüne sokuyordu. Ama nasıl böyle işte?
Yani, ayıp.
Ayıp değil mi bu?
Ayıp. Yani, ben çok daha iyi atıyorum. O X lira kazanıyor. Öbürü X artı 40 lira kazanıyor. İşte faturaları ödüyor. Benzini alıyor. Sürekli bunu gözüne mi sokuyor?
Evet.
Çok ayıp. Yanlış.
Ve şöyle şeylerle yani. Ya işte ya tamam ya uzatma. Geçen ay tatile giderken iyiydi. Hani.
Ooo.
Filan. Yani ben mesela.
Zehir oldu o kumlar.
Ah zehir olur. Zehir olur insana her şey yani. Zaten biri sana böyle bir şeyleri kenara not ederek yapıyorsa hemen ondan kaçmalısın yani o ilişkiye.
Tabii abi çok sıkışmış biri, tamam abi acil gitmem lazım işte Erzurum'a, otobüs bileti alamıyorum param yok dediği zaman, aa ben seni alayım kardeşim ne demek ya madem böyle bir durumum var deyip onun biletini alıp gönderdikten sonra en ufak bir tartışmada o gün ben olmasaydım Erzurum'a yürüyerek gidecektin diye. Hiç anlamı kalmadı ki, susacaksın o konuları bahsetmemek daha karizmatik, daha havalı, daha insani bir şey ya. Aa ne kadar ayıp.
Tabii bazı iyilikler yapılır ve gerçekten denize atılır yani hayatta.
Evet denize atılır, en kötü ıslak ıslak gösterilir.
En kötü ara 6 ayda bir dürtülür, bak ben bunu yaptım. Sonra ben hep diyorum ki ya arkadaşlarım bu ilişkide hani bu şiraze yok, kaymış yani. Nasıl evet. Bu kadar sabırlı olabiliyor bir taraf, diğer taraf bu kadar maddi olarak baskınken ve bunu da hani bir nezaketle ve hoşgörüyle yapmıyor. Bayağı gözüne gözüne sokuyor yani. Ve ben çok severim yani çalışan kadın, işte sen de biliyorsun. Keşke daha çok kazansa kadınlar eşlerinden, sevgililerinden. Ama hani geneli de hep şeydir ya, Türkiye genelini konuşuyorum. Hep kadınlar zaten de biliyorsun fiyat politikalarından dolayı işte. Ücret politikalarından dolayı dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle, bir tık daha az kazanıyor kadınlar. Bu da böyle ekstrem bir örnek yani, olağanüstü bir örnek diye ben hep bakıyordum onların evliliğine. Bir gün benim yanımda böyle bir kavga ettiler Cemo. Yine geldi mevzu paraya. Ben senin annene şunu almadım mı, babana bunu vermedim mi filan. Abi ondan sonra çocuk Yine her zamanki gibi çıktı gitti evden.
Ay.
Böyle insanlar var biliyor musun? Kavgayı uzatmamak ve daha da çirkinleşmemek için uzaklaşıyorlar.
O 1+0 evin kavgası. Gidecek yer yok ya. Mecbur evden mesela 3+1 kavgalarında başka odaya gidebiliyorsun. Ama 1+0 evlerde çıkıyorsun mecbur evden.
Bizde arabada olduğunda ben şey diyorum, inşallah sağa çekler de yürüyerek gelir Ankara'ya kadar.
Beni indirir misin de çok şey mesela, kavga ediyorsun ya, beni lütfen sağda indirir misin? O da indirmiyor. İndirir misin? İndirmiyor. Bir duruyorsun, sonra iki taraf da afallıyor. Durdu, insem mi şimdi, insem ne yapacağım?
Aslında nasıl olacak lan şoför burada? Koltuğundaki hiç afallamıyor. Öbür artistik yapan bir afallıyor.
Tabii zaten biliyor onu indirmeyeceğini. Ama birdenbire durunca bir de öyle bir sapa bir yer duruyor ki, ulan burada insem otostop çekmem gerekecek. O kadar da tartışmada da haklıyım, haksızım bir yerde mahvedeceğim kendimi deyip. Tamam biraz daha ilerici taksi duran orada indirir misin beni falan.
Ona aynen ama, öyle. O orayı büyüten işte yani. O kavgayı büyüterek hakikaten inip böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü gibi o Ankara'ya yürüyerek... Geliyorsan hakikaten o zaman senin karakterinde ciddi sıkıntı var. O küçücük tartışmaları büyütüp arabada inip yürüyorsan artık yani.
Ama Ayşe hızlı bir şekilde tartışmaları ayrılığa yani ilişki bitirmeye değil. O anki kavganın olduğu yerden uzaklaşmaya bağlamak bence daha olumlu etkiliyor. İki tarafın birbirini uzaktayken düşünmesi, haklı görmesi, özlemesi. Ah şimdi olsaydı da yanımda işte şu kavgayı yapma, ona bir sarılsaydım. Çünkü kavga esnasında durduk yere sarılamıyorsun ya.
Aha.
Hani senin yaptığın için, ulan asıl ben senin yaptığın için, ay canım gelsin öpeyim. Ayrıldığında birden biri bir sarılacak bir şey oluyor. Bir kere anlatmış mıydım ben? Bir kere Serpil'le sevgiliyiz, tamam mı? Nişanlı mıyız neyiz, tam hatırlamıyorum. Kavga ettik, tamam mı? Tam onun iş yerinin kapısının önünde bir şey tartıştık, hatırlamıyorum tam.
Çok iyi. Kapı önü, iş de... yerinin kapı önünde ne tartışıyor olabilirsin?
Hatırlamıyorum.
Nasıl yani, alamazsın ya mesai ücretini diye.
Ne demek ya, faks çektim. Faksmak çekmek yok. Bana saçma zaman. Sonra ben de arabayı çok ters bir yere park etmiş. Aklımda orada, tamam mı, tartışırken. Bir yandan gözlüğüyle arabaya bakıyorum. Böyle iş yerinin önünde böyle bir şeyde otobüs duranla oraya park etmişim. Arabayı her an çekebilirler. Serpil bana bir şey söylüyor. Ben de aslında kendimi haklı buluyorum ama üste çıkamıyorum yani. Gözüm çünkü sürekli şeyde, arabada. En son bir baktım Ayşe, benim arabayı çekiyorlar tam tartışırken. Ben bir anda fırladım. Arabayı almaya, çekmesinler diye. Tam böyle polise yetiştim. Polise de cezası var dedi yani. Eğer öderseniz götürmeyiz arabayı dedi. Ben de 5 kuruş para yok. O kadar kavga edip birbirimize böyle bağırırken, çağırırken falan döndüm Serpil'in iş yerine. Az önce kavga edip birdenbire olay mahallini terk eden kişi olarak Serpil'e şey dedim. Serpil, sende 200 lira var mı? O da vermişti bana yavrum. Ya, o kadar kavgaya rağmen. Sonra gitmiştim arabayı çekmekten kurtarmıştım.
Ya o gerçekten çok hani hep senin bir lafın vardır ya, kavgayı bitirecek abuk bir şey olması lazım o anda.
Tabii kapı çalar, kurye gelir, annen arar, bir şey olur, bir gelişme olur. Hani bunlar şuna getiriyor işi. Ya biz bu kocaman evrende minimal bir dünya yaratmışız kendimize ve bu dünyanın herkese ilgilendirdiğini sanarken aslında iki tane küçük kum tanesiyiz biz ya. Neden birbirimizi üzüyoruz ki?
Ay evet, yere ya ne güzel söyledin. Ay dur şu şey anı unutmayayım, seni de tanıdığın kadınla benim de tanıdığım kadınla.
Kim o, hala merak ediyorum.
Ay nasıl bilmiyorsun, seni engelledi ya her yerden.
Ya Ayşe, ne kadar enteresan bir insansın sen. Vallahi.
Bir de 1,5 milyon insanın önünde.
ne gerek var yani, benim engellendiğim, benim engellediğim bu gibi bilgiler ne gerek var?
Arkadaşlar, sevgili anlatamadığımcılar ve süper efemciler. Şu anda sizlere veremeyeceğim asla bir gıybeti Cem'e vermiş oldum. Ve Cem bu başından geçen olayı, bu travmayı unutmuşken ben onu tekrar hatırlatmış oldum.
Evet aynen öyle ya. Hala içim dolu dolu verebileceğim cevapları veremem.
Bu arada bunu kesinlikle sonunda konuşalım, programın sonunda bu zort diye engellenme olayını. Şimdi bu hanımefendi şöyle bir şey yaptı. Ben dedim ki, kocası çarptı kapıya çıktı. Aa dedim, nereye gitti o? Gelir ya o dedi. O hep dedi öyle yapıyor dedi. Yarım saate gelir dedi, bir dolanır.
Allah Allah.
Bak özgüvene bak bir de. Hani yani ben onu paralarım. Paramı yüzüne vururum. Şaykı Koçarslanlı gibi Avrupa yakasındaki. O da gelir yani, ne olacak diyor. Abi saat, bir saat oldu, iki saat oldu. Gelmiyor adam. Artık ana. Gece 11 oldu. Şimdi hafiften bunda bir ürpermeler başladı. Ondan sonra ya dedim, ara istiyorsan hani bak saat 5'ti gitti. 6 saat oldu. Yok ya, evet, gelir evet falan dedi Cemo. Ondan sonra neyse bu başladı tutuşmaya. Artık nefes alamıyor böyle. Panik geldi filan. Gel dedim, biz biraz yürüyelim istersen senle. Sen iyi değilsin yani. Arıyoruz, açmıyor çünkü filan. Sonra bir yerden sonra aradık, telefon da kapalı çıkmaya başladı. Ulan dedim, çocuk kendi bir yere mi attı arabanın altına, araba gururuna yediremedi lafları falan. Ben de ama şöyle düşünüyorum, ben de onun yerinde olsam diyorum, o adamın yerinde ben de gelmem. Hani bu kadar başıma bir sürü şey kılsa falan. Ama öbür taraftan kadına da full moral veriyorum yani. Çünkü baktım o da kötüledi. İyi değil. Dedi ki sence ben ne yaptım? Dedim bence yanlış yaptın. Çünkü yani böyle davranman doğru değil yani. Çünkü hiç kimse elimizin altında değil bizim yani ilişkilerde. O yüzden dedim hiç nezaketli davranmıyoruz falan. Ben senin de çok iyi bildiğin gibi her zaman kendi üslubumda söylemem gerekeni söyledim. Abi biz dolaştık falan, bir saat falan dolaştık geldi. Gel dedim işte şuradan bir dondurma alalım falan, kafamız lazım. Cemo, eve bir geldik. Masanın üstünde çocuğun alyansı duruyor.
Ana!
Bak hala tüylerim diken diken oluyor ve hiç o anı unutamıyorum. Biz o bir saatlik hani yürüyüşe git, artık evimi gözetliyordu. Hani o anımı kolladı. Anahtarıyla böyle girmeyi. Abi doldurmuş 3-5 parça şey. Alyansa bırakmış. Hadi bana eyvallah demiş çocuk. Hani sen bundan sonra başkalarına yaparsın o artistliklerini. Bak sabah 5'e kadar kız dizlerini döve döve ağladı, biliyor musun?
Ana.
Böyle ağlama değil, uluyarak gitti gitti. Ya dedim gider tabii, yani sen bunu kalorifer peteğine zincirledin mi gitmeyecek? Bu kadar kötü davranacaksın bir insana. Onurunu kıracaksın, sürekli başına yaptığın iyilikleri kakacaksın. Herkes gider yani. Kim kalır ki öyle bir durumda?
Yani sonra ne oldu?
Sonra barıştılar.
Aşkım alyansı nereye koydun?
Ama bence yani ne olursa olsun demek ki çok seviyordu yani çocuk da hani geri döndü, evet. Ama ben orada onun o hani ne derler, kırgınlığını o şekilde göstermesinden razıyım. Bence de öyle gösterilmeliydi. Sonra kız zaten çok düzeldi.
Evet, bravo. Sonrasında şey yaptı, toparladı kendini.
Sen ne diyorsun, gözün içine bakıyordu yani. Sen hani insan gibi davranıyor hani. Arada diyor ki sen ne istersen öyle yapalım falan. Hiçbir daha ben öyle çiğlikler duymadım mesela onun ağzından. Ama çok çiğ bir davranış ya bu. Eğer senin maddi durumun ondan yüksekse onu göze sokmak sürekli.
Ama peki sonra bu şeyden sonra acaba tekrar sokmadı mı?
O kadarını bilemiyorum. Ama benim gördüğüm ve gözlemlediğim artık dengeli bir ilişkileri var. Belki de bazı ilişkilerin öyle krizlere ihtiyacı oluyor bazen Cem. Hani o kadar karanlığa batman lazım ki ancak o şekilde aydınlığa çıkabiliyorsun.
Şimdi gerçekten insan çok kırdığında ve hani artık alyans bırakacak seviyede bir hani hata, insan işte böyle darbeler lazım insana, biliyor musun?
Yani
alyans bırakmak çok sert bir şey.
Alyans bak ben gerçekten benim bile böyle stresten dudağım uçukladı ertesi gün. Çünkü kız o kadar ağladı ki. Şimdi ona da evet. Çok üzüldüm yani. Bir de çok büyük yani evliliğin içerisinde gerçekten büyük hareket alyans çıkarıp koymak. Yani tabii, çok tabii. Da travmatik bir şey onu görmek bence.
Tabii artık gerçekten işin ciddi ve karşı tarafı inanılmaz yıprattığını ve ben bu şekilde burada kalmak istemiyorum demek yani.
Aynen öyle zart zurt yapmaya benzemiyor yani bağırıp çağırmaya. Ben hiç hayatım boyunca o çocuktan öyle bir tepki beklemezdim gerçekten. O yüzden demin sana onu dedim. Yani sessiz, sen de öylesindir mesela, daha sabırlısındır. Ben sana göre daha fevri biriyim mesela. Ya da işte sen de mesela çekip gidiyorsun. Ben biliyorum bazen ikili ilişkilerinde daha fazla muhatap olmamak için içine atıyorsun, susuyorsun, sabrediyorsun. Sizin gibi evet. insanların dönüşü o yüzden çok zor oluyor.
Gerçekten öyle. Hepimizin ilişkileri her zaman başladığı gibi gitmeyebiliyor ya. Hı-hı. İlerleyen zamanlarda çok ciddi. Bu çok insanı içten içe inanılmaz kırıyor ve incitiyor. Ama bir taraf hep inciten, bir taraf hep incinen olduğu zaman incinen çok yıpranıyor. Ama her şeye rağmen yine hala orada duruyorsa çok üzücü ya. Ya.
Ama bir de şey de çok üzücü gerçekten, onu da konuşalım. Ya bu arkadaşımız gerçekten engelledi Cem'i, sonrasında da işte beni engelledi falan. Şey çok komik bir his yani gerçekten. Oturuyorsun evinde, hiçbir şey yapmamışsın ve olaydan hiç haberin yok. Zort bir anda fotoğrafı gidiyor arkadaş. Hani sevgilin de değil bu yani bir de.
Evet. Bir de çok anlamsız bir şekilde yani. Bir şey yazıp engellemek suç olsun ya.
Evet.
Fıtır fıtır fıtır fıtır yazıp sana hiç cevap hakkı vermeden engellemek suç olmalı bence.
Bence de.
Bu nedir ya? Mal gibi kalıyorsun.
Hayır, bir de şey çok komik yani. Hiçbir insana yani diyorlar ya hani idam mahkumuna bile insan son dileğini soruyor değil mi? Son isteğini. Bir insanı hayattan tamamen aslında engellemek o demek yani. Ben seni tamamen hayatımdan çıkartıyorum kanka demek.
Vereceğin cevapla da ilgilenmiyorum demek. Madem vereceğim cevapla ilgilenmiyorsun, cevap verebileceğin bir ortam niye açıyorsun?
Evet.
Ya şöyle futbolcu gördün mü? Ortayı yapıyor santraya doğru. Sonra soyunma odasına gidip yatıyor. Orta yaptıktan sonra benim de ne yapacağımı gör de belki çok güzel bir gol atacağım.
Ha belki.
Yeah, aynen.
Bana şey gibi geliyor artık mesela. Ben eskiden bu programa ilk başladığımda, anlatamadım, ilk başladığımda daha öfkeli bir insandım. Daha hayata karşı böyle daha doluydum. Daha çok söyleyecek şeyim vardı insan ilişkileriyle ilgili. Şimdi bir sürü şeyi söylememeyi tercih ediyorum. Yani söylememek derken içime battığı için değil. Ama gerek yok diyorum yani. Hani nasılsa ben bunu söyleyeceğim. O değişmeyecek. O bir argümanla gelecek. Sabaha evet, kadar evet, tartışacağız. Evet. Boş ver ya diyorum. Boş ver.
İnsanlar zaten asla değişmiyorlar. Değişeceğine evet, olan inancımız zaten aslında bizim tutunduğumuz saçma sapan bir dal. O dal öyle bir kırılıyor ki en beklemediğin zamanda. Yani ip ince bir dala tutunuyorsun, tamam mı, diyelim Ayşe uçurumun kenarında.
Evet.
Dal çok ince, senin ağırlığını taşıyamıyor. Sen diyorsun ki hayır, taşıyacak. Bu dal benim ağırlığımı taşıyacak. Taşıyamaz. Başka dala geçmen lazım.
Doğru.
Arkadaşlar, tüm anlatamam dinleyicilerine şöyle bir alttan mesaj veriyormuşuz gibi olmayalım. Herkes ayrılsın. En baştan, her şeyi en baştan toparlıyoruz. Tüm ilişkilerimizi.
Ama şunu net diyoruz. Bazı ilişkilerde zorladıkça daha da kötü oluyor. O saygınlığını da yitiriyorsun. Sevgini zaten yitirmiş oluyorsun. Paylaşacak bir şey de kalmıyor. Sonra bir sonraki ilişkine de çok yorgun giriyorsun. Orada çok uzun vakit geçirince.
Evet evet. Çok mental bir yorgunluk çöküyor ve karşı tarafında hiç bundan herhangi bir sorumluluğu yok. Seni bir sonraki ilişki, bir önceki ilişkine inanılmaz yıpranmışsın, inanılmaz üzülmüşsün, ezilmişsin, kırılmışsın. Sonraki ilişkinden o kadar tedirgin oluyorsun ki kendin olamıyorsun. Ve karşı tarafın tam olarak seni sevmesine önüne geçiyorsun. Allah'ım, her ilişkiden sonra keşke beynimiz sıfırlansa, bu profesörler ne yapıyorlar?
Ay gerçekten ya, hadi bunu da E-Devlet'ten rica edelim o zaman. E-Devlet'ten niye rica edelim? Bütün E-Devlet'i şu anda kim yönetiyorsa, E-Devlet Bey mi yönetiyor, kim yönetiyor? Evet, E-Devlet Hanım mı yönetiyor? Devleti de niye erkek olarak ben konumlandırdıysam kafamda, erkten herhalde.
Aslında devlet anadır. Devlet anadır ya.
Ha, ama şey derler ya, çok iyi bir devlet adamı.
Evet.
Ha, devlet değişti anadır onda aslında, değil mi? Doğru.
Tabii.
Bilmiyorum, devlet ana mı baba mı, şu programdan sonra size nasıl geliyorsa bize yazın. Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçilerin, ben de merak ettim şu an. Seksist bir yerden bakmadan ben de bir yere varmaya çalışıyorum. Ama keşke E-Devlet'e girsek ve hakikaten ilişkilerle ilgili yorgunluklarımız sıfırlansa da sonraki insanlara ayıp etmesek bari yeni başladığımız evet, insani ilişkilerimize.
Evet evet, bunu E-Devlet dini yapmayacağı kesin olduğu için bence kendimiz çözmeye çalışalım arkadaşlar. Anlatamadım tam olarak biterken yine yine tam olarak, yani bizim de çözemediğimiz ilk defa evet, ilk defa çözemedik. İlk defa anlatamadım 400 küsürdü 400'den fazla bölümde. İlk defa hayatınıza kolaylık getirebilecek bir bilgi veremedik. Düşüneceğiz bunu. Bunu düşüneceğiz. Size söz veriyorum. Bu da bizim kendi ödevimiz. İlişkilerden sonraki mental yorgunluğu atlatabildiğimiz ve yeni ilişkimize tertemiz bir zihinle, tertemiz bir beyinle, böyle Born Identity filmi gibi sıfır bir geçmişle çıkmanızın yolunu bulacağız ve hepinizle paylaşacağız. Anlatamadım dinleyicileri çok şanslı insanlar olmaya devam edecekler.
Sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. Yakın zamanda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
Bay bay. Anlatamadım.